Ayrım 17. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 206. 6. Samiha'nın kaçması. İnsan hayatta ne için yaşar? Vediha. Öğleden sonra Samiha başında örtü, elinde bavulu birden bizim odanın kapısında belirdi. Kirti titriyordu. Hayrola dedim. Abla, ben başkasına aşık oldum. Onunla kaçıyorum. Taksi geldi. Ne? Deli misin? Sakın ha. Ağlamaya başladı ama çok kararlıydı. Kim o? Nereden çıktı bu adam? Bak Süleyman sana çok aşık. Sakın beni babamı zor duruma düşürme dedim. Hem taksiyle kaçmak neymiş? Gözünü aşk bürümüş olan kardeşim heyecandan konuşamıyordu. Elimden tutup babamla kaldıkları odaya götürdü beni. Süleyman'ın verdiği bileziği, mor çiçekli ve ceylanlı başörtülerini masanın üstüne dikkatle bırakmış, dilsiz gibi bana eliyle gösterdi. Samiha, babam eve dönünce inme iner ona dedim. Süleyman'dan takma dişleri için, başka bir sürü şey için para ve hediye aldı biliyorsun. Bunu babacığımıza yapacak mısın? Cevap vermedi, önüne bakıyordu. Babamla ben ömrümüzün sonuna kadar utançla yaşayacağız, dedim. Raiha da kaçtı ama her şey sonunda tatlıya bağlandı. Ama Raiha'yı isteyen söz geçmiş başka kimse yoktu, dedim. Sense Raiha gibi değil, çok güzelsin. Babam Raiha için kimseye söz verip para almamıştı. Burada kan çıkar. Benim söz kesilmesinden haberim yok, dedi. Babam bana sormadan niye söz veriyor, niye para alıyor? Aşağıdan taksinin kornası geldi. Kapıya yürüyordu. Samiha, biliyorsun değil mi, sen kaçtın diye Korkut beni defalarca, haftalarca dövecek. Kollarımı, bacaklarımı mosmor edecek. Biliyorsun değil mi Samiha, dedim. Samiha, birbirimize sarılıp ağlamaya başladık. Ablama o kadar acıdım ve o kadar da korkuyordum ki. Vediha, babamla köye dönün, dedim. Sonra kaçarsın. Şimdi burada bütün suçu bana atacaklar. Ben ayarladım sanacaklar. Bunlar beni öldürür, biliyorsun Samiha. Kim bu adam? Samiha, ablama hak verdim. Dur taksiyi yollayayım, dedim. Ama evin kapısından çıkarken kapıdaki bavulumu yine de almışım elime. Bahçe kapısına doğru yürürken elimde bavulu pencereden gören Vediha, gitme Samiha, canım kardeşim, gitme, diye ağlayarak yalvardı. Bahçe kapısından çıkıp taksiye sokulduğumda ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilmiyordum. Vazgeçtim. Ablam ağlıyor demeyi düşünüyordum ki taksinin kapısı açıldı. Beni içeri çektiler. Dönüp de ablacığıma son bir kere daha bakamadım bile. Vediha, Samiha'yı zorla arabanın içine aldılar. Pencereden gözlerimle gördüm. İmdat diye bağırdım. Yetişin, suçu bana atacaklar. Kız kardeşimi kaçırıyor haydutlar. İmdat. Süleyman, evde öğle uykusundan kalkarken arka kapının orada bir arabanın beklediğini görmüştüm. Bozkurt'la Turan bahçede oynuyorlardı. Vediha'nın bağırdığını, bahçeye koştuğunu işittim. Vediha, ayağımda terliklerle ne kadar koşabilirim ki? Taksiyi durdurun diye bağırdım. Samiha, in canım, o arabadan in. Süleyman, arkalarından koştum, yetişemedim. Öfkeden öleceğim. Geri döndüm, kamyonete atladım, motoru çalıştırıp gaza bastım. Yokuştan aşağıya bizim dükkanın önüne geldiğimde siyah araba kıvrımı dönüp Mecidiyeköy'e doğru gitmişti bile. Ama daha bu iş bitmedi. Samiha şerefli kızdır. Az sonra taksiden atlar. Daha kaçmadı, kaçırılmadı. Dönecektir. Sakın yanlış anlamayın, lütfen yazmayın ve yazarak olayı büyütmeyin, dedim. Şerefli bir kızı lekelemeyin. Uzaktan siyah arabanın gittiğini gördüm ama yetişemedim. Torpido gözüne uzandım. Kırıkkale tabancayı çıkarttım ve havaya iki el ateş ettim. Yazmayın, çünkü kaçtığı doğru değil, yanlış anlaşılacak. Samiha, hayır, doğru anlıyorlar, kaçtım. Hem de kendi isteğimle. İşittikleriniz doğru, ben de inanamıyorum. Aşık oldum. Aşk yaptırdı bunu bana ve silahlar atılınca iyi hissettim kendimi. Artık ok yaydan çıktığı için mi? Bizimkiler de havaya iki el ateş attılar. Bizim de tabancamız var anlamında. Ama Mecidiyeköy'e gelince silahlar saklandı. Süleyman o saatte evdeymiş. Kamyonetle peşimize düştü. Korkuyorum ama biliyorum. Artık trafikte bulamaz bizi. Çok mutluyum şimdi. Gördünüz. Kimse satın alamaz beni. Hepsine çok kızmışım. Süleyman, yol açılınca gaza iyice bastım. Allah kahretsin. Birden kamyon çıkınca direksiyonu sağa kırdım ve kaçınılmaz. Duvara çarptık. Biraz sersemlemişim. Neredeyiz? Hiç kıpırdamadan dünyayı anlamaya çalışıyorum. Başım vurmuş. Buradayız. Samiha kaçtı. Meraklı çocuklar hemen eğlenerek kamyonete geliyorlardı. Kafam aynaya vurmuş, alnımdan kan akıyor ama geri vitese taktım, gaza bastım, peşlerine düştüm. Vediha. Silah seslerini işitince çocuklar bayram fişekleri atılmış gibi neşeyle bahçeye fırladılar. Bozkurt Turan diye bağırdım arkalarından. Girin eve, kapıyı kapayın. Dinlemiyorlardı. Birine tokat attım, ötekini kolundan zorla içeri aldım. Polise telefon edeyim dedim ama silahı Süleyman attı. Polis çağırmak doğru mu? Ne bakıyorsunuz kör olasıcalar, babanıza telefon etsenize dedim. Aslında ikide bir telefonla oynamasınlar diye benden izinsiz Ahize'ye dokunmalarını yasaklamıştım. Bozkurt telefonu çevirdi. Baba, Samiha teyze başkasına kaçtı diye haber verdi Korkut'a. Ben de ağladım ama Samiha'nın iyi yaptığını da düşünmedim değil. Bu aramızda kalsın. Evet, zavallı Süleyman çok aşıktı ona. Ama ne dünyanın en akıllı erkeği Süleyman, ne de en yakışıklısı. Şimdiden biraz fazla şişman. Bazı kızların çok beğeneceği uzun kıvrık kirpiklerini Samiha saçma ve kadınsı buluyordu. Asıl dert, Süleyman'ın ona o kadar aşık olmasına rağmen Samiha'yı ifrit edecek her şeyi inadına yapmasıydı. Erkekler aşık oldukları kıza neden kötü davranır? Süleyman'ın o kibirli erkek hallerini, cebinde parası var diye ikide bir hava atıp akıl vermesini kaldıramadı Samiha. Sevemediği adama teslim etmedi kendini. Aferin benim kız kardeşime, ama bakalım kaçtığı erkek aklı başında biri mi? Şüpheliyim. Taksiyle şehrin ortasında kız kaçırmak akıl işi değil. İstanbul'un içinde köydeki gibi arabayla kapıya dayanmaya ne gerek var? Samiha. Araba İstanbul'da ilerlerken her şey güzel geliyor bana. Şehrin kalabalığını, otobüsler arasında karşıdan karşıya koşarak geçen insanları, özgürce etek giyen kızları, at arabalarını, parkları ve eski büyük apartmanları, her şeyi seviyorum. Kamyonetiyle İstanbul'da gezmekten çok hoşlandığımı bilmesine rağmen, çünkü çok istedim, Süleyman şehirde çok az gezdirdi beni. Biliyor musunuz niye? Bunu da çok düşündüm. Çünkü hem benle yakın olmak isterdi, hem de bir erkekle evlenmeden önce fazla yakınlaşan bir kıza saygısı azalırdı. Ben aşık olduğum, olacağım adamla evlenirim, tamam mı? Parayı aldırmadım. Kalbimin sesini dinledim ve yaptığımın sonuçlarına da sonuna kadar katlanacağım. Süleyman. Benim kamyonet Mecidiyeköy'e gelmeden onlar Şişli'yi geçmişlerdi bile. Eve döndüm, kamyoneti park ettim. Sakin olmaya çalışarak kimsenin İstanbul'un tam ortasında güpegündüz sözlümü kaçırmaya cesaret edeceğine ihtimal vermediğim için gördüğüm şeye hala inanamıyordum. Bunun sonu ölüm olacağı için kimse böyle delice bir şey yapamaz aslında. Samiha. Ne Duttepe İstanbul'un tam ortası olur, ne de bildiğimiz gibi ben kendim Süleyman'a bir söz verdim. Ama evet, doğru, sonu ölüm olabilir. Ama herkesin hayatının sonu da öyle olacak ve biz de bunu bildiğimiz için bakın ne kadar uzaklara kaçıyoruz. İstanbul'un sonu yoktur. İzimizi kaybettirince bir büfede oturuyor ve karton şişelerden ayran içiyoruz. Sevgilimin bıyıkları ayrandan beyaz oldu. Boşuna uğraşmayın, adını vermem ve hiç bulamazsınız bizi. Süleyman. Eve dönünce Vediha alnımdaki yaraya pamuk bastı. Sonra arka pencereye bakıp dut ağacının gövdesine Kırıkkale ile iki kurşun sıktım. Sonra o tuhaf sessizlik başladı. Samiha'nın hiçbir şey olmamış gibi elinde çantası geri geleceğini sürekli düşünüyordum. Akşam herkes evdeydi. Birisi cenaze varmış gibi televizyonu kapatmıştı ve bana asıl acı veren şeyin sessizlik olduğunu anladım. Abim sürekli sigara içiyordu. Boyneğri Abdurrahman Efendi sarhoştu ve Vediha ağlıyordu. Gece yarısı bahçeye çıktım ve dut tepeden aşağıya İstanbul'un ışıklarına bakarken bunun intikamını alacağımı Allah'ıma yemin ettim. Orada bir yerde milyonlarca ışığın arasında pencerenin birinin arkasında Samiha var. Beni sevmediğini anlamak bana o kadar acı veriyor ki zorla kaçırıldığını düşünüyorum ve o zaman da o alçakları hemen öldürmek istiyorum. Öldürmeden önce atalarımız suçluları işkence ederlermiş. İnsan geleneğin önemini böyle anlarda daha iyi kavruyor. Abdurrahman Efendi. Kızları sürekli kaçan bir baba olmak nasıl bir şey? Biraz utanıyorum ama gurur da duyuyorum çünkü kızların başkalarını seçtiği kocalara değil cesaretle kendi seçtiklerine varıyorlar. Bir anneleri olsaydı dertlerini açar, kaçmaya gerek kalmadan en uygun olanını seçerlerdi. Herkesin bildiği gibi evlenebilmek için aşk değil, güven daha önemli bir duygudur. Ben köye dönünce zavallı Vediha'ya yapacaklarından korkarım. Büyük kızım göstermez ama zekidir. Belki de cezayı atlatır. Süleyman. Samiha kaçtıktan sonra ona daha da aşık oldum. Kaçmadan önce güzel olduğu, akıllı olduğu ve herkes onu beğendiği için ona aşıktım. Bu normaldi. Şimdi ise beni bırakıp kaçtığı için aşığım. Bu tabii daha da normal ama acıya dayanamıyorum. Sabahları dükkana gidiyorum ve Samiha'nın eve döndüğünü, şimdi koşarak eve gidersem onu bulacağımı ve büyük bir düğünle evleneceğimizi hayal ediyorum. Korkut. Evin içinden birisi yardım etmedikçe kız kaçırmak zordur diye bir iki kere laf dokundurdum ama Vediha hiç oralı olmadı. Ben nereden bileyim, burası koca şehir diye ağlıyordu yalnızca. Bir kere Abdurrahman Efendi ile yalnız kalmıştık. Bazı babalar önce birinden para alır, çöplenir, sonra daha zengin bir kısmet çıkınca kızı zengine satar. Bir de kız kaçtı numarası yaparlar. Hiç yanlış anlama Abdurrahman Efendi. Sen muhterem bir adamsın ama Samiha kaçarken bunu hiç mi düşünmedi diye sordum. Bunun ona hesabını ilk ben soracağım dedi. Sonra bana küstü ve akşam yemeğine eve uğramaz oldu. O zaman Vediha'ya dedim ki, hanginiz yardım etti bilmiyorum ama Samiha'nın kime, nereye kaçtığını öğrenene kadar senin evden çıkmanı yasaklıyorum. E zaten hiç izin vermiyorsun mahalleden dışarıya çıkmama, evden de çıkmam, olur biter dedi. Bahçeye çıkabilir miyim? Süleyman. Bir akşam Abdurrahman Efendi'yi kamyonete bindirdim ve konuşacağımız şeyler var deyip direksiyonu boğaza kırdım. Sarıyer'e Tarator Balık Lokantası'na gittik. Akvaryumdan uzak bir köşeye oturduk. Abdurrahman Efendi dedim ona. Benim büyüğümsünüz, siz bilirsiniz. Birer kadeh rakıyı daha midye tavalar bile gelmeden aç karna içerken. İnsan hayatta ne için yaşar? Konuşmanın kötü yerlere gidebileceğini daha yoldayken fark ettiği için Abdurrahman Efendi uzun bir süre en zararsız cevabı aradı. Sevgi için evladım dedi. Başka? Dostluk için dedi biraz düşünüp. E başka? Mutluluk için evladım. Allah için, vatan millet için. Sözünü kestim. İnsan şerefi için yaşar babacığım dedim. Abdurrahman Efendi. Ben aslında kızlarım için yaşıyorum demedim. Alttan aldım bu öfkeli gence. Çünkü biraz hak veriyor, daha da çok acıyordum. O kadar çok içtik ki unuttuğum hatıralar uzaktaki akvaryumun içinde denizaltılar gibi gezinmeye başladılar. Gecenin sonunda cesaretlenip dedim ki, Süleyman, oğlum, çok kırgınsın, kızgınsın anlıyorum. Biz de üzgün ve kızgınız çünkü Samiha bizi de güç durumda bıraktı. Ama burada şereften, temizlenecek onurdan bahsedecek bir şey yok. Şerefin hiçbir şekilde lekelenmedi. Samiha senin karın da değildi, nişanlın da. Evet, keşke hiç tanışmadan evlenseydiniz. O zaman mutlu olacağınızdan adım gibi emindim. Ama şimdi bir onur meselesi çıkarman doğru değildir. Herkesin bildiği gibi şeref meselesi gibi laflar aslında insanların birbirlerini gönül rahatlığıyla öldürmeleri için icat edilmiş bahanelerdir. Sen kızımı mı öldüreceksin? Affedersiniz babacığım diye diklendi Süleyman. Samiha'yı kaçıran o alçağı bir gün yakalayıp hesap sormaya da mı hakkım yok? O herif beni aşağılamış olmadı mı? Yanlış ağlama oğlum. Hakkım var mı yok mu? Sakin ol çocuğum. Şu berbat şehirde köyden gelip kanımızla canımızla kurduğumuz düzenden istifade ederken bize numara çekenlere karşı sakin olmak hakikaten zor. Evladım, benim elimde olsa Samiha'yı kulağından tutup eve ben getireceğim. O da biliyordur yanlış bir şey yaptığını. Hatta belki bu akşam biz burada içerken belki de o elinde çantası tıpış tıpış geri gelmiştir. Bakalım ben ve abim kabul ediyor muyuz? Kızım geri dönerse kabul etmeyecek misin? Benim şerefim var. Kimse ona dokunmamışsa? Gece yarısı meyhane kapanana kadar içtik. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir ara Süleyman ayağa kalkmış, benden özür diliyor, saygıyla elimi öpüyor. Ben de bu konuşmanın aramızda kalacağına söz veriyordum. Samiha'ya söylemem bile dedim. Bir arada Süleyman ağladı biraz. Benim kaşlarımı çatışım, el kol hareketlerim Samiha'nınkilere çok benziyormuş. Babalar kızlarına benzer dedim gururla. Çok hata ettim, ona hava attım, onunla arkadaş olamadım dedi Süleyman. Ama o da çok sivri dilliydi. Kimse kızlarla nasıl konuşulur, bu zor işin sırrını bize öğretmedi. Bir erkekle konuşur gibi ama hiç küfür etmeden konuşuyordum, olmadı. Yola çıkmadan önce Süleyman yüzünü yıkamaya gitti. Geri geldiğinde gerçekten ayılmıştı. Dönüşte trafik polisleri İstinye'de çevirme yaptılar ve iyi bir bahşiş kopardılar. 7. İkinci kız. Hayatı sanki bir başkasının başına gelen bir şeydi. Mevlüt uzun bir süre bütün haberlerin ve hayatın dışında kaldı. İşle ilgili heyecanını da kaybetmemişti. Başarılı iş adamı gibi kitapların gözde kahramanları olan, fikre inanan yatırımcılar gibi iyimserdi. Üç tekerlekli arabasının vitrininin içine daha güçlü bir lamba koyarsa, çevresinde bir birikip bir yok olan ayran, çay, kola satıcılarıyla anlaşırsa ve müşterilerle daha candan, daha içten sohbetler açabilirse daha çok kazanacağına inanıyordu. Kabataş Fındıklı çevresinde düzenli müşteriler bulmak için Mevlüt çok uğraştı. Pek çok çalışanının öğle yemeğini gelip ayakta yediği büyük işyerleri kendisine yüz vermeyince haksızlığa çok fazla sinirlenmiyordu ama küçük işyerleri fatura isteyince de öfkeleniyordu. Kapıcılar, hademeler, korumalar ve çaycılar aracılığıyla muhasebeci ve yöneticilerle ahbaplıklar kurmaya çalıştı. Raiha bir akşam Mevlüt'a yeniden gebe kaldığını ve çocuğun yine kız olacağını söyledi. ''Kız olduğunu nereden öğrendin? Yine üçünüz hastaneye mi gittiniz?'' Üçümüz değil, Samiha yoktu. Çünkü o Süleyman'la evlenmemek için başkasına kaçtı. Ne? Raiha bildiklerini anlattı. Mevlüt aynı gece Boğuz'a diyerek Feriköy'de uykuda gezer gibi yürüyordu ki bacakları onu kendiliğinden mezarlığa soktu. Mehtap vardı. Servi ağaçları, mezar taşları bazen gümüş gibi parlıyor, bazen de kapkaranlık gözüküyorlardı. Mezarlığın orta yerinde betondan bir yola girdi, rüyasında bir yola girmiş gibi hissederek. Ama mezarlıkta yürüyen kendisi değil de bir başkasıydı. Hayatı da bir başkasının başına gelen bir şeydi sanki. Yürüdükçe mezarlık yokuş aşağıya doğru bir halı gibi kıvrılıyor, Mevlüt gittikçe dikleşen bir yokuştan aşağı yürüyordu. Samiha'nın kaçtığı adam kimdi acaba? Samiha bu adama bir gün... Mevlüt benim gözlerimi düşünerek yıllarca aşk mektubu yazdıktan sonra ablamla evlendi diyecek miydi? Samiha bunu biliyor muydu? Raiha, geçen sefer bütün erkek adlarının üzerinden geçtin, sonunda da çocuk kız oldu dedim Mevlüt'a, dini isimler kitabını verirken. Bu sefer de bütün kız adlarının üzerinden tek tek geçersen belki oğlan olur. Allahlı kız adı var mı? Ona da bakarsın. Allahlı kız adı olmaz dedi Mevlüt. Kitaba göre kızlar en fazla Hazreti Muhammed'in karılarının adlarını alabilirlermiş. Her akşam pilav yiye yiye belki bir gün Çinli oluruz diye bir laf sokuşturdum ben de Mevlüt'a. Benimle birlikte güldü. Bebeği kapıp kucağına aldı. Yanağından yüzünden öptü. Bıyıkları battığı için Fatma'nın ağlamaya başladığını da ancak benim uyarmamla fark etti. Abdurrahman Efendi. Fevziye kızlarımın rahmetli anasının adıdır. İkinci kızları için ben önerdim Raiha'ya. Şimdi üç kızının da İstanbul'da olmasına, ikisinin isyankarlık edip evden kaçmalarına bakıp nur içinde yatsın, Fevziye'nin kim bilir ne maceralar yaşadığını sanmayın sakın. Kendisini isteyen ilk erkek olan benimle 15 yaşında evlenip bizim Gümüşdere köyünün dışına tek adım atmadan 23'üne kadar huzurla yaşamıştır. Şimdi ben de İstanbul'a barınamadığımı bir kere daha gözyaşlarıyla göğüp köye geri dönerken otobüsün penceresinden kederle bakıyor ve keşke Fevziye gibi yapsaydım, köyden dışarı hiç adım atmasaydım diyorum. Vediha. Korkut benimle az konuşuyor, eve az uğruyor. Her dediğime burun kıvırıyor. Korkut'la Süleyman sessizlikleri ve imalarıyla babamı da öyle yıldırdılar ki adamcağız bavulunu kaptı köye döndü. Gizli gizli çok ağladım. Babamla Samiha'nın kaldığı oda böylece bir ayda boşaldı. Bazen içeriye giriyor ve bir köşede babamın, diğer köşede Samiha'nın yataklarına bakıp hem utanıyor hem de gözyaşı döküyorum. Pencereden şehre her bakışımda Samiha'nın nereye kaçtığını, kimlerle olduğunu hayal ediyorum. Aferin, iyi ki kaçtın Samiha. Süleyman. Samiha kaçalı 51 gün oldu. Hala hiçbir haber yok. Bu geçen zaman sürekli rakı içiyorum ama abim kızmasın diye akşam yemeğinde değil, ya odamda sessizce ilaç alır gibi ya da Beyoğlu'nda. Bazen kamyonete biniyorum, gaza basıyorum ve her şeyi unutmaya çalışıyorum. Dükkan içi çivi, boya, alça almaya perşembe pazarına gidiyorum bazen. Kamyonet aralardaki dükkancı trafiğinin insan şeklinin içine girince dışarı çıkmak saatler alıyor. Bazen de Üsküdar'ın arkalarındaki bir tepede direksiyonu bir caddeye doğru kıvırıveriyorum. Briketlerle yapılmış evler, beton duvarlar, bir cami, bir fabrika, bir meydan, yola devam ediyorum. Bir banka, bir lokanta, bir otobüs durağı ama Samiha yok. Ama onun buralarda bir yerde olabileceği duygusu içimde büyüyor ve kamyoneti kullanırken kendi rüyamın içinde hızlı direksiyon sallıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Mevlut'la Rayhan'ın ikinci kızı Fevziye 1984 Ağustos'unda ek hastane çarşafı çıkarmadan kolayca doğdu. Mevlut o kadar mutluydu ki pilav arabasının üzerine kızların pilavı diye yazdı. Geceleri birlikte ağlayan kızlarının gürültüsünden, uykusuzluktan ve yeni bebek bahanesiyle sık sık eve gelen Vediha'nın her yere karışmasından başka şikayeti yoktu. Bırak bu pilav işini de bizimkilere katıl da Raiha da artık iyi yaşasın damat bey demişti bir keresinde Vediha. Bizim işlerimiz hamdolsun çok iyi gidiyor demişti Mevlut. Aynı anda ablasına doğru değil diyen bir bakış atan Raiha'ya da öfkelenmiş. Vediha gittikten sonra arkasından ne karışıyor bu mahremiyetimize diye söylenmiş. Raiha'nın Duttepe'ye gidip ablasının Süleyman ve Korkut'u görmesini yasaklamak istemiş ama bunda da haklı olmadığını bildiği için çok fazla ısrar edememişti. 8. Kapitalizm ve Gelenek. Mevlut'un Mutlu Aile Evi. 1985'in Şubat sonunda Mevlut işlerin kesat gittiği uzun ve soğuk bir günün sonunda pilav tabaklarını, bardaklarını toplamış, Kabataş'tan eve dönecekti ki kamyonetiyle Süleyman yaklaştı. Herkes yeni kızının hediyesini verdi. Nazar boncuğunu taktı da bir ben ihmal ettim dedi Süleyman. Gel arabaya otur da laflayalım biraz. Nasıl işler? Dışarıda üşümüyor musun? Mevlut kamyonetin ön kısmına oturur oturmaz bir yıl önce kaçıp yok olmadan önce Samiha'nın bu ön koltuğa çok oturduğunu, Süleyman'la güzel gözlü Samiha'nın bu kamyonetle İstanbul'da birlikte çok gezindiklerini hatırladı. 2 yıldır pilavcıyım, hiç müşteri arabasına binmemiştim dedi. Buraları çok yüksekmiş, başım döndü, ben neyim? Otur konuşacaklarımız var dedi Süleyman. Mevlut'un kapının kulbuna uzanan elini tuttu. Gözlerini çocukluk arkadaşının gözlerinin içine aşk mutsuzluğu ve yenilgi duygusuyla dikti. Mevlut amcaoğlunun bakışlarıyla kendisine sonunda eşit olduk dediğini anladı. Ona acıdı ve 2,5 yıldır kendinden saklamaya çalıştığı gerçeği hemen kavradı. Güzel gözlü kızın adının Samiha değil, Raiha olduğunu sanmasının ardında elbette Süleyman'ın kendisine bir şekilde oynadığı bir oyun vardı. Süleyman planladığı gibi Samiha ile evlenebilseydi kimsenin huzuru kaçmasın diye hem Mevlüt hem Süleyman böyle bir aldatma olmamış gibi davranacaklardı. Maşallah Süleymancığım, abinle sizin işleriniz çok iyi gidiyor da bizler bir türlü köşeyi dönemiyoruz. Vuralların yeni apartmanları da daha temel bitmeden yarı yarıya satılmış. Hamdolsun biz para kazanıyoruz dedi Süleyman ama senin de kazanmanı istiyoruz, abim öyle düşünüyor. İş ne? Vuralların yazıhanesinde çay ocağımı açacağım. Çay ocağımı işletmek istiyorsun. Müşteri geliyor diyerek Mevlut arabadan indi. Dışarıda hiçbir müşteri yoktu ama Mevlut Süleyman'ın kamyonetinin sırtını dönüp bir müşteriye tabak hazırlıyormuş gibi uğraştı biraz. Bir tabağa kaşıkla pilav koydu. Tepesini kaşığın tersiyle sıvayarak yumuşattı. 3 tekerlekli arabanın içindeki aygaz ocağını söndürürken Süleyman'ın kamyonetten inip arkasından geldiğini hissedince memnun oldu. İstemiyorsan hiç konuşmayalım ama bebeğe bu hediyeyi kendi elimle vereyim dedi Süleyman. Onu da bir görmüş olurum. Benim evin yolunu bilmiyorsan takip et bakalım dedi Mevlut ve arabasını itti. Arabayı kamyonetin arkasına yükleyelim dedi Süleyman. Sen bu 3 tekerlekli lokantayı küçümseme. Bunun mutfağı da ocağı da hem çok hassastır hem de çok ağırdır. Her öğleden sonra saat 4-5 arasında eve dönüş yolunda olduğu gibi kazancı yokuşunda satıcı arabasını oflayıp puflayarak Taksim'e doğru iterken her gün bu 20 dakika tutardı. Süleyman kamyonetiyle arkadan yaklaştı. Mevlut tampona bağlayayım yavaş yavaş çekeyim seni. İşten ve dostaneydi ama Mevlut onu hiç duymuyormuş gibi ilerledi. Birkaç adım sonra kaldırımın kenarında tekerlekli lokantasının park etti, freni çekti. Sen Taksim'e çık, Tarlabaşı otobüs durağının orada beni bekle. Süleyman kamyonetin gazına bastı, yokuşu çıkıp bir anda kayboldu. Mevlut Süleyman'ın evin yoksul halini göreceğini düşünüp dertleniyordu. Aslında Süleyman'ın attan alır havası hoşuna gitmişti. Onun sayesinde Vuralların yaklaşabileceğini, belki o zaman Raiha ve çocuklarla daha rahat bir hayat yaşayabileceklerini de aklının ucundan geçiriyordu. Arka bahçede arabasını ağaca zincirledi. Yardım için geciken Raiha'ya merdivenlerle hafifçe "Neredesin?" diye çıkıştı. Yukarıda mutfakta ellerinde pilav aletleri buluştular. "Çocuğa hediye almış Süleyman geliyor ama etrafı topla da güzel görünsün," dedi Mevlüt. "Ne var?" dedi Raiha. "Görsün işte halimiz olduğu gibi." "Halimiz iyidir," dedi Mevlüt. Kızların gördüğü için neşelenmiş gülümsüyordu. "Dedikodu etmesin diye havalandıralım şurayı, pis kokuyor." "Açma pencereyi, kızları üşüteceksin," dedi Raiha. "Kokumuzdan mı utanacağım? Onların Duttepe'deki evi de aynen böyle kokmuyor mu?" "Kokmuyor." Duttepe'de kocaman bahçeli evde elektrik, su, her şey püfür püfür oturuyor onlar. Ama biz burada çok daha mutluyuz. Bozayı hazırladın mı? Bari şu bezleri kaldır. İki çocukla bozaya, pilava, tavuğa, bulaşığa, çamaşıra, her şeye yetişemiyorum. Kusura bakma. Korkut da Süleyman bana iş teklif etmek istiyorlarmış. Ne işiymiş? Ortak olacağız. Vuralların çay büfesini işleteceğiz. Bence öyle bir teklif bile yoktur da Süleyman. Samiha kime kaçtı diye ağzımızı aramak istemiştir. Sana o kadar bayılıyorlarsa bu işi daha önce niye akıl edemediler? 17. ayrımın sonu, sayfa 217.